Hazır
evet arkadaşlar.
Hocam, buyurun bak. Hazır mıyız?
Ha, kayıttayız. İkisi de kayıtta. Okey. Tamam.
Vallahi, hadi bakalım. Okay.
Hadi bakalım. Başlıyorum. Merhaba Kaan'ın Sesi 2. sezon özel bölümüne hoş geldiniz. Ben Duygu.
Ben Beril.
Ben de Nihal. Bizi ilk defa dinleyenler için küçük bir hatırlatma yapalım öncelikle. İkinci sezonda yayınladığımız oyunlarımızı ve söyleşilerimizi dinlemenizi öneririz. Çünkü bu bölümde bu oyunlar ve sohbetler üzerine konuşacağız. Ve dinleyicilerimizden gelenleri hep beraber dinleyeceğiz ve onlar hakkında konuşacağız.
Tabii bir de bol bol spoiler olacak, onu da söyleyelim.
Ben şey konusunda çok heyecanlıyım. Sezon boyu biz bütün sohbetleri hep uzaktan kaydettik ya. Şimdi böyle sizle beraber ilk defa yan yana kayıt yapıyor olmak bayağı heyecanlı bizim için. İlk defa bir deneyim, sürçülisan etme ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden evet, yavaştan başlayalım.
Evet. Başlıyorum o zaman ilk oyunla ve sohbetle, oradan girelim. Annemin tarif defteri oyunu ve yasımızı nasıl yaşarız sohbeti. Ya tabii biz bu oyunları hani üretirken, yazarken, kaydederken hani yas üstüne, kayıplar üstüne de bol bol düşünmüş olduk. Hatta şunu hatırladım. Bu sezonun ilk oyunu bu olsun diye size önerdiğimde ya nasıl olacak hani ya zor değil mi, ilk bununla başlamaktan emin miyiz de demiştiniz. Ve gerçekten aslında bizim için üretirken de tekrar tekrar düşünmek, konuşmak biraz zorlayıcı da oldu ama sanırım geride bıraktığımız yıl biz 2021'in başında kayıt sürecindeydik ve hani 2020'yi yeni bitirmiştik ve çok fazla kaybı vardı herkesin. Ya yani sadece ölüm anlamında söylemiyorum. Hani pandemiyle birlikte hayatımızda pek çok şey değiştiği için hem biz hem dinleyicilerimiz öyleydi ve biraz da bence bu yüzden dinleyicilerin en çok bağ kurduğu ve en çok dinlediği bölümlerden biri oldu. Temalardan biri oldu bu iki bölüm gibi geliyor bana. İstatistikler de öyle zaten. O yüzden de niye böyle diye düşünürsek ben şöyle açıkladım kendime. Yani gündelik hayatta da nasıl konuşacağımızı bilmediğimiz bir şey. Ya da bazen bence düşünmekten kaçtığımız bir şey. Üstünü örttüğümüz bir şey ama bu aslında bir merak ve bir ilgi yarattı dinleyicilerde diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz?
Evet, yani birilerinin bir fitili ateşlemesi gerekiyor galiba bu konulardan bahsedebilmek için. Hakikaten zorlu bir süreçti. Ben kendi açımdan düşündüğümde de yani yaz teması benim hayatımda gerçekten çok önemli yeri olan bir şey. Yani benim kendi varoluşumla da alakalı olarak benim için de ekstra zordu. Kendi kayıplarıma dönmek ya da işte o kayıp süreçlerini tekrar düşünmek, insanlarla tekrardan bunu konuşmak. Çünkü gerçekten kayıplar zor. Yani gerçekten zor. Üzerine konuşmak da zor, üretmek de zor, birileriyle paylaşmak da zor. Ama bir yandan paylaşmaya başladıkça o duygudaşlığı yaşamak, yalnız olmadığını hissetmek belki, benzer şeyleri paylaşmak da çok önemliydi diye düşünüyorum bu süreçte. Tabii biz bunları, kayıpları, ölümleri konuşurken bir yandan da böyle bu yaşadığımız toplum içinde de aslında birçok toplumsal yasın olduğunu, yası tutulamayan çok fazla insan olduğunu, böyle hikayeler olduğunu da gördük. Yani yası tutulmayı hak edenler, hak etmeyenler gibi temalar da karşımıza çıktı. Bunlar da çok çarpıcıydı aslında bizim için diye düşünüyorum.
Ben şunu söyleyebilirim. Böyle Duygu ilk hani bu bölümle başlayacağız dediğinde çok çekinmiştim. Çünkü hani ölüm yani hani yas kaybetmekle başlıyoruz. Bu hani iyi bir açılış mı bizim için diye böyle çok düşünmüştüm. Hatta gerçekten kaydederken de çok zorlanmıştık yani. Bütün bölümlerde kaydederken zorlanmıştık. Takuy Tomasyan'la da Sepin İncer'de de öyle olmuştu. Bir de kaydederken şunu söylemek lazım. Biz üçümüz de Boğaziçi mezunuyuz. Farklı dönemlerden ve bölümlerden olsak da. Özellikle Sepin İncer'le yaptığımız sohbette tam böyle Boğaziçi Üniversitesi'ne böyle rektör ataması, Boğaziçi'ndeki olayların yükselişi vesaire. Hani böyle yıllarını Boğaziçi'nde geçirmiş, Boğaziçi kampüsünde sanatla tanışmış ya da böyle belki geleceğini orada çizmek isteyen hani kişiler olarak ben çok zorlandığım bir dönemde bir de bunu yaptığımızı hatırlıyorum. Sepin için de öyleydi hatta. Biraz onları da konuşmuştuk. Yasın zaten o yüzden sadece böyle bir insanı kaybetmekle ilgili olmadığını bir taraftan da böyle anlamama da yardımcı oldu. Yani üniversite senin için bir şey ifade ediyor mesela, üniversite hayatı ve ülkede yaşanan bir şeyler seni oraya da götürüyor tekrar. Yani şu an yaşayamadığın şeyler belki pandemiden dolayı, belki politik ülkenin olduğu durumdan dolayı, bir de şeyleri de düşünüyorsun. Şu an öğrenci olanların yaşadığı kayıplar. birlikte bir arada olamıyorlar. Boğaziçi'nde hani yapmaları gereken eğitimi alamıyorlar vesaire. Böyle bir sürü kaybı hatırlatan bir dönemdi. Ama kesinlikle Duygu dediğin şeye çok katılıyorum. Bir şekilde dinleyicilerin en çok sevdiği iki bölüm oldu. Ya ben inanamadım, hani çok üzücü bir başlangıçtı belki bizim için ama gerçekten insanlara en çok değen şey oldu. O anlamda da iyi ki de yapmışız da diyorum. Şimdi konuşunca bile hatta bir zorlandım ama.
Ya bir de hani mesela dinleyicilerden gelen yorumlara bakıyorum. Böyle sadece sevdim sevmedim değil, bayağı duygularından bahsetmişler. Birkaç tanesini hani okuyalım hatta. Mesela Türkü demiş ki, Yasım'ın birinci yılını doldurduğu bugün de Kağlar'ın seslerini dinleyerek kendimi hem yalnız, arkada kalmış, hem de yan yana ve kabul etmiş hissettim. Babaannemin arkasından ilk kez helva kavurduğumda da aynı böyle hissetmiştim. Meğerse her Kağan'ın yası kendineymiş, hem de yaslarımız öylesine ortakmış, berabermiş demiş mesela.
Yani şey, yemek yapmak, hani kaybettiğin biriyle alakalı böyle sepinde de çok konuşmuştuk. Hani böyle ritüelistik bir yanı var vesaire diye. Sonra ben kendim de onları çok hatırlamıştım. İşte aşure yaptığımdan falan böyle bahsetmiştim kayıpları anarken. Selda da dinleyicilerimizden bir tanesi onunla ilgili bir şey söylemiş mesela. Ben Türkü'nün dediğine de onu çok benzettiğim için. Bölümlerle alakalı Selda şunu söylemiş. Bugün yürüyüş yaparken dinledim. Çok beğendim. Elinize sağlık. İlkinde kah gözlerim yaşardı, kah yutkundum. Oyundan bahsediyor, annemin tarif defterinden. Hala benim için taze anne kaybı. Yaz süreci devam ediyor ve inişli çıkışlı. Ardından ikinci yayını dinlemek çok iyi geldi. Sağaltıcıydı. Bu da yaptığımız sohbeti anlatıyor aslında. Takuyi Tomasyan ve Sepin İnciğer'le. Annemi geçen yıl kaybettik, Ocak ayında. Yemekle ilgili kısımlar benim hikayemde de çok yer kaplıyor. Birinci yılında bir şey yaptık. Benim evde iki arkadaşla dağıttık komşulara, arkadaşlara. Annem çok yapardı, ben de dağıtırdım evdeysem diye. Aslında böyle hepimizin, ben de şey hatırlıyorum, dedemin cenazesinden sonra hem herkes yemek getirmişti bize ve böyle bir hafta boyu, yani hatta 10 gün boyu bir süre başka evlerden böyle yemeklerle onu anmıştık ve her getirenin başka bir hikayesi vardı. Yani dedemin tanımadığım başka bir öyküsünü dinledim. İşte bir gün kuzeninden dinledim, bir gün başka bir arkadaşından, bir gün başka bir uzak kuzeninden böyle. Ve hani tanımadığın insanla ilgili onu böyle uğurlarken yapabileceğin en güzel şey bence bir arada olmak ve beraber yemek yemek. Yani ağlıyorsun, gülüyorsun. Selda da onu anlatmış. Yani çok anlamlıydı böyle bunu okumak ondan.
Ya bu bizim oyunda da geçen, bu insanları da şey görüşlerini söylerken belirttiği yemek meselesi hakikaten çok önemli bir yandan. Yani ben önceden bunu bu kadar anlamıyordum ama mesela pandemi dönemi cenazelerinde bu senin dediğin gibi yemekler götürülemedi, yemekler pişirilemedi falan. Aslında onlar ne kadar bir arada olma ve birbirini teselli etme anlamında ne kadar önemliymiş. Bunu mesela pandemi cenazelerinde görmüş olduk. Şimdi bizim bu oyunları dinleyen ve söyleşilerimizi de dinleyen takipçilerimizden aslında hani hem kendi bireysel yas hikayeleri gelirken başka şeyler de geldi. Yani ilk konuşmanın başında da söylemiştim bu toplumsal yas tutulamayanlarla ilgili. Sanatçı bir arkadaşım Fulya yazmış mesela bize yorumlarda. Onu bir okumak isterim. Şöyle demiş. Kendi yaptığı bir işe referans veriyor aslında, bir sergiye referans veriyor. Yası tutulamayanlar için yas koridoru yapmıştım. Sizin kaydı dinleyince duygudaşlık çok iyi geldi. Dinleyen bir sürü insana da iyi geçmiştir. Beyaz tülbentlere değerek geçiyordu izleyici. Bir psikolog yasın içinden geçmelisin yoksa travmanı atlatamazsın deyince bu yas koridorunu yaptım. Toplumsal travmamıza merhem olsun beyaz tülbentli koridor diye. Yani ülke yaptırmasa daha iyiydi ama diye bize böyle bir yorum bırakmış Fulya da. Bunu da analım istedim.
Bir de şeyler de var. Ses kayıtları da var. Sezon boyu siz bizi dinlediniz. Bu sefer de biz sizi dinlemek istiyoruz demiştik. Onu tam da yapalım. Helin, Devrim ve Seda'nın bize bıraktığı ses kayıtları var. Onları bir çalalım.
Ben oyunu dinlemiştim. Böyle bir gün mutfakta yemek yaparken dinlemiştim bile, isminden ötürü. Yemek yaparken dinleyeyim dedim. Böyle boğazıma bir düğüm oturdu, gözlerim doldu kapattığımda. Yani benim için çok duygusal bir şey oldu. İçimde bir şeyi böyle kıpırdattı. Ya o da birazcık hani benim kendi annem, anneannem falan onlardaki yemek hikayeleriyle ilgili şeyleri biraz düşündüm. Çünkü annem, anneannem falan çok mutfağa meraklı, çok yemek yapan kadınlar olduğu için ben ona çok tepkiliydim çok uzun süre. Böyle yemek yapmayı çok domestik ve çok gereksiz bir şey olarak görüyordum. Çok sonra barışabildim ben o tarafla ve o yüzden böyle kahramanın anlattığı şeylerle aslında empati de kurabildim. Hani böyle işte çok fazla uğraşıyorsunuz, mutfakta çok fazla vakit geçiriyorsunuz falan dediğim böyle her şeyi bir anda gözümün önüne getirdi. Bir de şey, dinleyenlerin kendisinde de kendileriyle ilgili bir şeyleri uyandırabilecek güçte bir oyun olduğunu düşünüyorum ben.
Herkesin acılarını yaşama biçimi evet birbirinden çok farklı. Yasın bitmesi ya da bitmemesi bununla yaşamak da çok farklı. Gezi olaylarından bir süre önce ben de babamı kaybetmiştim. Ve sanırım kendimi rahatlatmanın bir yolunu ararken gezi olayları oldu. Ve çocuklar evet ölmeye başladılar. Şöyle demiştim ben. İyi ki babam ölmüş. Zaten bunları görse kahrından ölürdü demiştim. Kendimi o şekilde rahatlatmaya çalışmıştım.
Ben de annemin tarif defterini dinledim. Çok güzeldi ama önce şey anlamadım, annesinin hani böyle kaza geçirdiğini. Sonradan jetonum düştü. Annemle bizim de ilişkimiz böyle. Böyle bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Öğrenmek istemiyorum tabii, şengeçlik. Ay ama annesinin hani kaza geçirdiğini öğrenince biraz duygulandım. Çok güzeldi, çok etkilendim. Elinize sağlık.
Ben o Seda'nın kaydını biz Okuyan Güzel Kitap Kulübü ile bir dinleyici buluşması yapmıştık. O buluşmada aslında kaydettiğimiz bir şeydi. Ben o buluşmanın kendisi de yani bir araya gelip bölüm üzerine konuşmak, insanların hani neler hissettirdiğiyle, biz hani onu yapanlar, üretenler olarak düşündüğümüz bir şey var ama böyle bir dinleyenlerle bir araya gelmek bana gerçekten tiyatro fuayelerini hatırlatmıştı. Ve hani ne kadar özlediğimi bir düşündüm. Devrimde de şunu düşündüm. Hani çok kişisel bir mesele aslında babanın kaybı. Onu anlatıyor. Ve böyle işte toplumsal travmaya da gidiyoruz meselesi. Yani gezi olayları sırasında bir anda aslında kişisel bir hikaye gidiyorsun. Sepin de sürekli bundan bahsediyordu bir taraftan da. Yani içimizde Ali İsmail'le alakalı düşündüğümüz şeyle aslında kendi yaslarımız ne kadar bir arada. İçinde bulunduğun toplumla senin özelde yaşadıkların vesaire, bunları birbirine ayıramıyorsun. Yani tam olarak bence onun örneği bile devrimin söylediği.
O zaman ikinci oyun ve ikinci söyleşimize geçelim diyorum ben.
Hı hı, olur.
Kırık bir jilet parçası ve nedir bedenimizle derdimiz. Bu sefer yeme bozukluğu ve beden üzerinden de oyunumuz ve sohbetimiz. Ben bu kadar beklemiyordum ama bizim de dinleyicilerimiz de bedeniyle ilgili ne çok meselesi varmış. Değil mi arkadaşlar? Yani bayağı mesele çıktı ortaya bu süreçte.
Yani hem yediklerimizle ilgili hem de aslında görünüşümüzle ilgili. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Söyleşide de herkes hepimize oradan bir anı getirdik. Hepimiz anlattık. Konuklarımız zaten hani Ilgaz'la Eda da paylaştı kendi deneyimlerini. Ama yani hatta bazılarını biz birbirimizi önceden de tanıyan insanlarız. Bazılarını o güne kadar konuşmamıştık mesela.
Evet. Tabii bölümler zaten ona yarıyor. Hani ben de aslında bunu yaşamıştım arkadaşlar. Siz şunu söylemek istiyorum diye. Bu arada bölüme beden dedik. Hani nedir bedenimizle derdimiz dedik ama gerçekten herkesi bayağı çocukluk ve gençlik dönemine götürdü. Yani hepimiz için öyleydi. Ilgaz ve Eda da bayağı onlardan zaten bahsetmişlerdi. O dönemin ve o dönemde yaşama biçimlerinin bir insanın karakterini belirlemede ne kadar etkili olduğunu bir taraftan da görüyoruz. Bence o anlamda önemliydi. Ben bir de şunu çok sevdim. İki konuğumuzun da hayatlarında, yani söyleşi özelinde söylüyorum, bir çözüm ve bir çıkış noktası bulmuş olmaları. Yani Eda için bu modaymış, Ilgaz için de müzik sevgisi. Yani ve bu kendi çizdikleri kariyeri aslında ne kadar erken dönemde bir taraftan da. Yani yine çocukluk ve belki ergenlik dönemi dersiniz. Hani tünelin sonunda bir ışık var, herkes için var yani. Ve onu böyle gösteriyordu tam olarak bence. Yani benim için bir dayanak noktası oldu bu demeleri. O zaman tekrar Fulya'nın dediği hani burada var olmak için bir şey tutunmamız gerekiyor meselesi gibi bir şey oluyor tam da bu.
Evet, kesinlikle öyle. Yani o bedenler üstünde kurulan tahakkümlerle bir şekilde mücadele etmenin yolunu buluyoruz. Bu bazen dediğin gibi müzik olur, bazen moda olur, bazen başka bir şey. Esra'nın yazdığıyla bir başlayalım istiyorum açıkçası. Esra oyuna dair de, söyleşiye dair de uzun uzun yazmış. Onu dinleyicilerimizle paylaşalım. Şu anda Bergen dinleyerek yazıyorum bunu. Normalde acıların kadını olan Bergen'in sözlerini bu kadar güçlü bir şekilde Jilet'ten duymak şarkıyı da tekrardan dinlememi sağladı. Hatta genel olarak Jilet'in bu kadar güçlü olması, ilk Nur'u da koruyup kollaması beni çok etkiledi sanırım. Kendi adını açıklarken de Jilet onların sesini keser dediğinde böyle ya nasılmış işte diye sanki intikam alıyormuşçasına bir haz duydum. El alem ne dermiş, yok şunu giysem şunu söylesem diye kalıplaşmış düşüncelere karşı çok güzel bir koruyucu figür gibi hissettirdi bana Jilet. İlk Nur'un kendini mental olarak rahatlatmak için kusması kafamda bir alarm durumu oluşturdu. Travmatize olduğu anısını dinlerken bu yüzden tüylerim diken diken oldu. Yolculuk yaptım gibi geldi genel olarak, çok hoştu. Çocuk oynama sesleriyle gerçekten kendi ilkokuluma yolculuk yaptım. En baştaki boğuk gelen müzik sesleriyle tuvaletteki sahnede koronadan önceki gecelere yolculuk yaptım.
Özlem bu da yine.
Loca 24'teki pis herifi de, ilk Nur'u da, kırık jilet parçalı karanlık tarlabaşı sokaklarını da kendi Taksim anılarımdan bulup gözlerim kapalı izledim ve bu inanılmaz hoşuma gitti. Aslında nasıl hayal gücüyle tasvirliyor onu da görüyoruz burada da. Söyleşiyi de çok sevdim. Durdurup durdurup dinledim bazı kısımları. Konuklara sorulan sorularda, özellikle Eda'ya sorulan sorularda hiç böyle düşünmemiştim, ne kadar güzel bir yaklaşım diye düşündüğüm çok oldu. Öğrendiğim, not aldığım, araştırdığım, üstüne düşünüp arkadaşlarımla tartışmak istediğim çok şey oldu. Ben sanırım aşırı sevdim Kaan'ın sesini.
Teşekkürler, biz de seni sevdik.
Bir de şey, yani yolculuk demesi çok önemli. Bir de şu çok ilginç, hani sen bir şey yazıyorsun, üretiyorsun, işte kaydediyorsun, üzerine konuşuyorsun ama biri onu bir kere ya da iki kere dinleyip bambaşka şeyler bulup çok analitik bir şekilde söylüyor ve ben her seferinde çok şaşırıyorum yani hani. Senin beklemediğin anlamlar da çıkarabiliyor. Beklediğin bir şeyi çok farklı da ifade ediyor. Çok da güzel yazmış. Teşekkürler Esra.
Bizim aslında fark etmeden ilk sezonumuza da referans vermiş. Biz gözlerinizi kapayın ve dinlemeye başlayın diyorduk ya. Evet, aslında gözlerimi kapatıp şuraya gittim dediği yerde teşekkür ediyoruz. O yüzden herkese ibretlik bir paylaşım olmuş. Bence o anlamda çok önemli. Ya biz tabii artık o kaydı kullanmıyoruz ama normalde bunu şu an dinleyenler için o zaman duyuralım. Oyunlarımızı kulaklıkla dinlerseniz daha güzel olur. Bir tasarım yapıyoruz orada. Öyle onu söyleyeyim.
Ama sizi korkutmasın. Kulaklıksız da dinleyebilirsiniz.
Evet aynen. O yüzden attık zaten o hobi olarak şey yapıyorum. Şimdi bir de ben yine ses kayıtlarını hatırlatan insan olarak Rosary'nin kendi deneyimini paylaştığı kayıt var bir tane. Onu dinleyelim istiyorum.
Kaan'ın Sesi podcastinde Kırık Bir Jilet bölümündeki garson İlk Nur'un küçükken yaşadığı şey beni ona çok yakın hissettirdi. Yani beni en iyi anlar gibi hissettim onun hikayesini dinleyince. Küçükken Batman'dan İstanbul'a geldiğimde vapura binecektik gezmek görmek için. Binmeden önce güzel şişelenmiş bir portakal suyu görüp anneme ısrarla almasını söyledim. Yarım bırakmayacaksın şartıyla alındı o portakal suyu. Vapura bindik, elimde portakal suyuyla kalkmasını bekliyorum vapurun. Denize bakıp portakal suyumu yudumlayacağım, yani heyecanlıyım da. Denize bakıyorum, yudumluyorum portakal suyumu, içiyorum ve denize bakıyorum. İçiyorum, denize bakıyorum. Bir süre sonra bıraktım denize bakmayı ve portakal suyunu bitirdim. Kabullenmediğim şeyi 10 dakika sonra kabullendim. Hiç güzel değildi portakal suyunun tadı. Çünkü artık portakal suyu midemde değildi, denizdeydi.
Ben şeyden dolayı çok Rosary'nin anlattığını çok etkileyici bulmuştum. Çünkü böyle ilk Nur'da bir anda, şimdi hani orada bir oyuncuyu oynatıyoruz ya. Ve oyuncu o ana götürüyor bizi. Hani ve zaten mesela bir önceki Esra'nın Nihal'i anlatırken de hani bir yere götürüyor ve bir yolculuğa çocuk sesleriyle öyle bir yere götürüyor. Bence işte Rosary'nin anlattığı, yani anlatma biçimi de beni onunla beraber böyle denizin yanına götürdü. Böyle portakal suyunu döktü veya böyle hani o denize bakarken artık düşündüğü şeylerin böyle bir anda yanında hissediyorsun yani. Oyunun böyle bir şey onda çağrıştırmış olması, böyle bir anıyı hatırlatmış olması da üreten kişi olarak söylüyorum, üretenlerden biri olarak söylüyorum. Böyle hani yan yanaymışız hissi yaratıyor yani.
Evet. Bir de gene bir çocukluk, yani bir çocukluğa gidiş şeyi olmuş gene burada. Yani bizim oyundaki karakterimiz bir genç kadın ama hani Rosary'nin de böyle çocukluğuna götüren bir şey olmuş. O zaman Rozerine de çok teşekkür ediyoruz bizimle bu anısını paylaştığı için. Şimdi de Cahide oyununa ve meslekte tutunmak kolay mı sohbetimize geçelim diyorum. Aslında arkadaşlar biz bu hem oyunda hem de Tilbe Saran'ın, Tutya Yılmaz'ın anlatılarında cinsel taciz konuştuk. Kadın olarak ayrımcılığa uğrama meselesini konuştuk ve bunların aslında farklı farklı alanlarda nasıl vuku bulduğuna değindik.
Bu farklı alan meselesine bayağı önem veriyorduk, onu söyleyebiliriz. Yani sadece böyle şimdi kendi bulunduğumuz alanlarda, işte sanat alanında cinsel taciz vesaire, böyle hani bunlar işte Susma Bitsin olsun ya da işte başka türlü girişimler, hani bu konuda farkındalık çalışmalarını biz biliyoruz ya da bir nevi böyle içerisinde de bulunduklarımız da oluyor. Ama gerçekten sadece böyle sanat alanını konuşmayalım, dinleyicilerimizin böyle farklı türlü empati yapabileceği alanları da değerlendirelim diye düşündük. O yüzden böyle bir spor konusuna gidelim dedik. Böyle hani Türkiye'de de özellikle cinsiyet ayrımcılığı meselesini çok hani güçlü bir şekilde gördüğümüz alanlardan bir tanesi spor konusu. Burada da hani sporda işte cinsel taciz, işte eşitsizlik vesaire, bunu konuşmak için yani böyle bayağı konuk aradık. Özellikle hani kadın sporcularla bir araya gelmek, hani onların seslerini duymak, onlarla da hani deneyimlerini dinleyebilmek bizim için çok önemliydi. Şu an bölümü dinlerken tabii üzerinden aylar geçti. Şu an mesela voleybolcular üzerine bayağı, evet, hani özellikle kadın voleybol takımı üzerine çok fazla, hani onların ne diyeyim güçlü duruşları, sahada başarıları vesaire, böyle ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sporcuların bin bir türlü farklı arka planlardan varoluş biçimleriyle hani sahaya çıktıklarını görüyoruz. Kendimi ilk defa böyle hani gurur duyduğum bir takımla hani böyle hani onları izlemek de çok güzel oluyor. Hani onların böyle birlikteliğini görmek vesaire de çok güzel oluyor o anlamda. O dönemde hani biz voleybolcularla konuşamamıştık ama başka çok başarılı bir sporcu olan Tutya Yılmaz'la konuşmuştuk. Onunla hani bir araya gelip hani onun, bu arada bambaşka bir kuşaktan tabii, o da çok genç bir sporcuydu. Onunla bir araya gelmek de o anlamda bizim için çok güzel olmuştu. Ben en çok hani bunu hatırlıyorum, böyle bol bol konuk aramıştık. Biz konuk ararken zorlanıyoruz bazen, bir de onu da şey yapalım duyuruyoruz.
Benim için çok aydınlatıcı bir bölüm olmuştu mesela. Yani spor o kadar hayatımda gündem olmayan bir alandı ve o dönem okuduğumuz şeyler, baktığımız makaleler, işte konuk arayışı filan bende gerçekten çok ufkumu açtığını söyleyebilirim ve ilgim de yükseldi. Tam da bunun üstüne dediğin gibi bu voleybol takımımız gündeme girince yani bütün maçları süper ilgiyle takip ettim ben de yani.
Ve ben daha çok yani bizim Tutya'yla konuştuğumuz meseleler, onun anlattığı anekdotlar daha hem bu ya yani bir örnek olmuş oldu ve daha konuşulur oldu. Yani Tutya'yı, evet yani Tutya'nın bahsettiği şeyler aslında bunlar. O bambaşka bir alandan sonuçta ama
yani jimnastikçi biraz, Tutya'da.
Evet yani o voleybolcu kadınların örnekleriyle birlikte, de onların yaşadıklarıyla birlikte biraz daha aslında bu ayrımcılık meselesi de görünür olmuş oldu. Bir de ben ama şunu düşünüyorum. Bunları seçerken bedenleriyle ön planda olan meslekler yapan kadınları seçmiştik. Yani Tilbe Saran'la Tutya Yılmaz'ı biraz hani oradan bir araya getirmiştik. Hikayemiz de öyle. Ama dinleyicilerden gelen yorumlarda tabii ki yani herkes sporcu ya da oyuncu değil. Başka meslekler yapsalar da bir tacize karşı karşıya kaldıklarında yine de kendilerinden bir şey bulduklarını söylediler. Mesela Eylem var. Oyuncu değil, akademide çalışıyor. O Cahide oyun için şöyle yazmış. Ben de şimdi dinledim ve sinirlerim gerildi gerçekten. Sesindeki sinsi yılışıklık içimi soğuttu. Gerçekten çok başarılıydı. Ha bir de ses çıkardı ya Cahide. Oh, içim rahatladı. Bence çok güzel vermişsiniz. Çünkü dinlerken bunu istedim, bekledim. O yüzden de çok rahatladım sanırım. Çok enteresan. Bir yandan ortaklık kurabilmek, aynı durumu hiç yaşamadan da mümkün. Ya ne bileyim, benim de aklıma bazı iş görüşmesi deneyimlerim falan geçti. Ortaklıklarımız çok ya, ondan da çok dokunuyor insanın içine demiş.
Zelal adlı bir dinleyicimiz de Cahide oyunundaki acaba mı diyen iç sesle ortaklık kurduğundan bahsetmişti. O kaydı bir dinleyelim isterseniz şimdi.
Gerçekten Cahide'yi canlandıran çok güzeldi. Yani böyle o an dinliyorum ama yani tüm benliğimle oradayım. Yani o sesi herhalde yüksek mi acaba kontrol ediyorum ama değil. Yani gerçekten çok iyi. Çok iyi geçti yani o duygu olsun ve gerçekten o kadar gerçek olayları ele almışsınız ki. Bazen mesela atıyorum bulunduğumuz durumlarda insan diyor ki acaba mı? Sonra diyorsun yok ya hani değildir. Sonra diyorsun acaba ben mi yaptım gibi, bu tarz soru işaretleri aslında her kadının taşıdığını anlıyorsunuz.
Yani bence bunu demeyen yoktur kendine.
Kesinlikle.
Bu soruyu sorma ya.
Acaba evet. mı? Değil mi? Evet.
Tabii canım. Yani bütün kadınların ortak çilesi diyebilirim bence. Yani özellikle cinsel tacizi cinsel taciz olarak adlandırmak. Kendi deneyimlerinizden düşünün. Yani çocukluktan bugüne geldiğimiz zamana kadar gerçekten ne kadar hani ben mi gocunuyorum acaba ya da benim suçum mu acaba? Bu hepimizin çektiği bir şeydi aslında. Hani hala da çekiyoruzdur eminim bir sürü hayatımızın alanında yani hani bu tacizlere maruz kalırken. Zelal'in anlattığı da tam buraya değiniyor bence.
Ben bir de şimdi taciz meselesiyle alakalı doğru hani acaba mı konusu var. Bir de Tilbe Saran'a son bir hani kapanışı onunla beraber de bir şey yapmak istiyorum. Böyle hani rolüm için kavga ederdim adeta. Çata çat şey yapardım dediği noktayı hiç unutamıyorum. Hani aslında bir kadın yani bir varoluş mücadelesi bir taraftan da onu söylüyordu aslında. Yani sanatta da sporda da fark etmez. Aslında tam da onu söylüyordu Tilbe Saran. Bir de Tilbe Saran'la hep beraber ağlamak da çok güzeldi. Ben bir de onu alacağım. Bir şekilde bölümü dinler mi bilmiyorum ama tabii ki de size hani podcast dediğimiz şey görsel bir şey değil ama gerçekten konuklarımızla sohbette hem bir bizim yaşadıklarımız var hep beraber bir araya gelince. Tilbe Saran'la beraber hani o yaptığımız sohbeti unutamayacağım. Bize bir gelincik tarlasına bakıyorum gibi oldu şu an demişti. Korona günlerinde hatta şey zamanıydı. Mayıs'ta uzun yasak dönemiydi. Böyle herkesin evde olduğu vakitlerde bizim için de böyle bir araya gelmek o anlamda yani Zoom'dan da olsa çok güzeldi. O yüzden iyi ki yapmışız dediğim bölümlerden bir tanesi.
Biz ben de yine aslında... duygulandım.
Duygulandı değil mi?
Evet. Evet.
Ağladığımız şey.
Böyle şey gibi oluyor hani biz de bir yolculuğa hani diyor ya dinleyicilerimiz beni bir yolculuğa çıkardınız. Biz de bir insanın böyle hayatına ortak olup bir yolculuğa çıkıyoruz. Hani bir saat iki saat sürüyor ama her bittiğinde ve onların hepsini maalesef kullanamıyoruz ama her bittiğinde böyle aramızda ya ne oldu şimdi neler anlattı nasıl biriymiş ne yaşamış hani onları çok konuşuyoruz hani ve hepsini uzaktan kaydettik şimdiye kadar belki bundan sonra değişir ama uzaktan bile olsa hep hatırlıyorum yani o grubumuzda o duygusal yazışmalarımızı ve bir türlü kapatamamamızı vedaların zor olmasını hatırlıyorum.
Evet. Ben şimdi yavaştan son hani bölümlere doğru geliyoruz. Yorumlara böyle hani son bir bakıyorum. En son yayınladığımız iki bölüm Geri Döneceğim Eve oyunu ve Dört Duvar Arasında Ne Var sohbeti böyle diğerlerine göre henüz daha az dinlenmiş. Hani biraz sezon sonu olduğu için. Ama oralardan da hani belki şeyleri konuşabiliriz diye not almışım. Biraz böyle podcast yapımıyla alakalı. Podcast'te özgü yorumlar da var aslında dinleyicilerimizden gelen. Biraz onları da konuşabiliriz diye düşündüm ben.
Ya benim dikkatimi şu çekiyor. Bunu biraz yine konuştuk aralarda ama ya bu çok işitsel bir deneyim ve her şey o kişinin aklında ve duygu dünyasında bitiyor. Ve böyle herkes kendinden bir şey katıyor. Yani yorumlar bazı yorumlardan onu anlıyorum. O böyle ortak. Yani mesela bakıyorum mesela illa insanlar kendi hatıralarından bir şey ekliyor. Ya da kendi görsel dünyaları, kendi gördükleri bir yeri hayal ettiklerini söylüyorlar. Ya da bizim hayal ettiğimizden bambaşka bir şey oluyor. Mesela biri şey demiş, ben dinlerken annemin yemeklerini ve her şeyden karıştırıp bolca portakal sıktığı kekleri hayal ettim diyor. Biri şey demiş, jilet'in kulisini hayal edebildim, sanki ben de oradaydım demiş. Başka biri son oyun için, Güler'in ranzasının altındaki ablayı hayal edebildim, zihnimde canlandı, kayınvalideye de bayıldım, şerefsiz Halil demiş kendini kaybedip mesela. Başka biri şey demiş, ben kendi gençliğime gidip geldim. Gelin kayınvalide durumu çok çarptı beni. Mutfağın erkeklerden saklanan o sırlarını hatırladım demiş. Yani hani aslında böyle biz işte tiyatrodan geliyoruz ve tiyatroda hala yapıyoruz. Ama biz bir sahne kuruyoruz. Ama burada gerçekten hani o sahnenin geometrisi, insanların yüzleri, o yemeklerin kokuları, işte portakallı kekin tarifi, her şeyin aslında bin bir türlü olanağı, olasılığı var. Bin bir türlü hikaye var aslında. Ya o çok bence çok zengin ve çok özgürleştirici bir alan podcast o anlamda. Ya da bir söyleşide de yani konuşan kişi bir hikaye anlatıyor mu? Biz yine bir yere gidiyoruz yani. O işitsel deneyimi dinlemek insanlardan, nasıl deneyimlediklerini dinlemek bence yorumlarda çok karşımıza çıkan bir şey diye düşünüyorum.
Kitap gibi bir taraftan öyle derler yani kitap ve sinema arasındaki hani uyarlamadaki en büyük fark gibi hani kitapta aslında insanın zihninde bir dünya canlanıyor. Aslında podcast'te hani ses tiyatrosu olarak yaptığımız şeylerde de hani öyle bir özgürlük alanı bir taraftan da oluyor. Yani insanların kendi dünyalarından bir anı hayal etmelerini, kendi geçmişlerinden veya şu an çektikleri hani filmlerden öyle diyelim. Hani öyle anlar bir taraftan canlanıyor. Bence o anlamda çok güzel bu. Tabii normalleşmeyle beraber artık sokakta daha çok yürüyoruz.
Evet.
Podcast'te en çok dinlediğimiz yer ya bir iş yaparken ya da yürümek olduğu için genel olarak şu an Kaan'ın sesini hala böyle o hani normalleşmeyle beraber tekrar dinlemeye başladığını vesaire böyle söyleyen insana da denk geliyoruz. Yeni dinleyiciler kazanmak o anlamda bizim için çok güzel.
Bir de insanlarla görüşmeye de başladık ya şimdi. Yani yüz yüze görüşmediğimiz bir süreç geçirdik uzun bir süre. Ve bu yüz yüze görüştüğümüz zaman aslında ben Kaan'ın sesini şöyle takip ediyorum diyenlerin olması da beni çok etkiliyor. Geçen hafta mesela bir partiye gittik, bir sürü lubunya atladı boynuma. Ay Kaan'ın sesi muhteşem, çok iyisiniz falan dedi. Şaşırdım mesela çünkü herkes, her dinleyen yazmıyor falan. Ama böyle o görüşmediğimiz süreçte insanlarla böyle bir bağ kurabilmiş olmaktan çok mutluyum.
Çok büyük bir fan grubumuz varmış gibi ifade ettim. Bu çok güzel oldu. İnanılmaz. Onlara da selam olsun. Eğer bu bölümü dinliyorlarsa falan böyle ifade ediyor zaten. Evet.
Peki. Galiba oyunlara ve sohbetlere dair konuşacağımız her şeyi konuştuk gibi geliyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Ya oyunlarla ilgili yok ama bundan sonra ne var? Sırada ne var? Biraz bence onun üzerine konuşalım. İstiyorum
tabii.
Ben. Hatta biz anlattıktan sonra farklı fikirler, öneriler, yorumlar gelmeye devam edebilir.
Bahsedelim ama sürprizi de çok kaçırmayalım diyorum ben. Gelecek sezon üzerine çalışmaya devam ediyoruz şu anda. Ama belli bazı şeyler de var tabii ki. Örneğin temamız suç olacak bu sefer. Bu tema çerçevesinde de gene farklı konuklarla sohbetler yapacağız.
Tabii ses tiyatrosu da yapacağız ve biraz polisiye, suç türüne giriş yapıyoruz. Bir suçun, bir kadın cinayetinin araştırıldığı bir oyun üretiyoruz. Hatta bu defa bir seri halinde yayınlamayı düşünüyoruz. Bir nevi arkası yarın ya da işte bir uzun bir hikayeyi bölümler halinde dinleyeceğiz diyebilirim.
Evet, ses tiyatrosu yani biz tabii ki de hani asıl hani onu yapmaya devam edeceğiz ama hani Nihal de söyledi zaten hani söyleşiler de bizim için önemli. O yüzden hani bir söyleşi yapmaya da devam da edeceğiz yani. Daha çok bölüm yapmak istiyoruz ama ses tiyatrosu çok meşakkatli bir şey. O yüzden bize sürekli sadece ses tiyatrosu yapmamızı öneren dinleyicilere de sevgilerimizi iletebiliriz bence. Bir taraftan son artık kapanışlara doğru gidiyoruz. Kapanışları yaparken şey yapacağım.
Aklıma şu geldi şimdi. Belki hani bunu dinleyen ve bize yazmak isteyen olursa suç, hatta tabu, bu konularla ilgili hangi soruların peşinden gittiğimiz söyleşiler yapabiliriz? Belki bize yazmak isteyen, bize öneride bulunmak isteyen olur. Biz çünkü şu anda bunun üzerine biraz düşünüyoruz ama artık bizi dinleyenler bizim ilgi alanlarımızı, neyi merak ettiğimizi de biliyorlar. O yüzden öyle önerileri bize klasik kanallarımızdan yazabilirsiniz.
Evet, klasik kanallar. Şimdi yeni sezona gelene kadar hiç mi buluşmayacağız? Tabii ki de öyle etkinliklerimiz var. Biraz onlardan bahsedeceğim ben. Etkinliklerle, canlı yayınlarla aslında dinleyicilerle buluşmaya başlayacağız. Mesela Eylül ve Ekim'de Queer Fest'te podcast atölyelerimiz olacak.
Canlı.
Canlı olacak, evet evet. Bu sefer kesinlikle Zoom'da değiliz. Fiziken orada olacağız.
Aynen.
24 Eylül'de Ankara'da olacağız. 2 Ekim'de İstanbul'da Kaan'ın Sesi ekibi olarak Duygu, Nihal ve ben dinleyicilerle buluşacağız. Ve henüz dinleyicimiz olmayan ama podcast yapmak isteyen vesaire böyle çok güzel bir fikir geliştirme atölyesi üzerine çalışıyoruz. O yüzden Queer Fest takipçilerini de bekleriz. Bunu söyleyeyim. Ve son olarak burada alttan müzik geldiğini hayal ediyorum şu an. Kaan'ın Sesini Spotify'da ve Apple Podcast'lerde veya tercih ettiğiniz herhangi bir podcast platformundan dinleyebilirsiniz. Web sitemizden de dinleyebilirsiniz. Bize Apple Podcast'lerden yorum yaparsanız, böyle bize yıldızlar koyarsanız çok mutlu oluruz. Böyle daha da görünürlüğümüz artabilir bu sayede. Bize mail atabilirsiniz. info@kaaninsesinden yazın. Sosyal medyadan ulaşın. Her şekilde telefon numaranızı da zaten biliyorsunuz. 0539 440 23 94 ya da 91. Sanırım emin değilim artık, onu kaydeten belki. O zaman kendinize iyi bakın. Yeni bölümlerde, kayıtlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Sezon boyu bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere. Yeni sezonda yine birlikteyiz.
Kapatmak üzereyim ve kapatıyorum. Hop hop hop. Hop. Evet. Arkadaşlar oldu bitti ya bence.